Bayanlar baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün Savaşçı kitabının 4. bölümüyle karşınızdayım. Gerçekten ben bir yandan da bu kitabı okumaya da devam ediyorum bu notları hazırlarken ve gerçekten çok değerli şeyler var. Yani öyle farkındalıklar, öyle aydınlanmalar yaşıyorum ki gerçekten bunları böyle sizlerle paylaşmamak için kendimi zor tutuyorum diyebilirim. Çok ciddiyim bu konuyla ilgili. Bugün 4. bölümle karşınızdayım. 5. bölümde bitirmeye çalışacağım ama onu da söyleyeyim. Ya bunda iki sebebi var. Birincisi, arada sırada kitap kendisini tekrar ediyor. Yalan yok. İkincisi de şu. Hani bu dedim ya, Doğan Cüceloğlu'nun bir danışanıyla arasındaki görüşmeyi anlatıyor bu kitap. Abi danışanı bazen o kadar böyle salak sorular soruyor ki böyle amına kodumu sala, yani ben Doğan Cüceloğlu'nun yerinde olsa ve kaksifirik seninle mi uğraşacağım falan derim, yani öyle söyleyeyim. Artık o beni biraz baymaya başladı. O dediğim gibi 5. bölümde bitiriyoruz. Şimdi 4. bölümdeyiz. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden ilk maddemizle başlayalım. Her geçen gün daha da sorumlu bir bireye dönüşmek için kendine söylemen gereken şey: kendi hayatımda olan biten her şeyi ben etkilerim, ben yönetirim. Bunu ciddi anlamda her sabah kendinize hatırlatın. Her sabah isterseniz kendinize söyleyin. İsterseniz bunu her sabah uyandığınızda bir satır yazı olacak şekilde yazın. Günlük gibi. Ne diyoruz? Kendi hayatımda olan biten her şeyi ben etkilerim, ben yönetirim. Gerçekten de kelimelerin, kurduğumuz cümlelerin kendi bilincimizde çok önemli etkileri var. Buna dikkat edin. O yüzden bunu kendinize bir zaman verin. Mesela bir hafta boyunca her gün bunu söyleyerek güne başlayın. Bakalım bir hafta içerisinde belki etkisini görmeye başlayabilirsiniz. İkinci maddemiz: nelerden sorumlu olduğunuzu bilmek, nelerden sorumlu olmadığınızı da bilmeyi gerektirir. Gerçekten de herhangi bir durumla karşılaştığınızda bunda benim sorumluluğum var mı ya da yok mu? Bunu kendinize sormanızı istiyorum. Çünkü gerçekten de bu filtreyle yaklaştığınız zaman hayatınızda karşınıza çıkan şeylerin çok azının sizin sorumluluğunuzda, sizin aktif bir şekilde tepki vermeniz gereken bir konu olduğunu görürsünüz. Şimdi mesela bir önceki maddede ne dedik? Kendi hayatımda olan biten her şeyi ben etkilerim, ben yönetirim. Ancak ikinci maddede hani sorumlu olacağımız şeylerle sorumlu olmayacağımız şeyler var. Yani hani her şeyi ben etkilerimden birazcık daha bağımsız bir nokta gibi geliyor olabilir. Ancak böyle değil. Aslında burada Doğan Cüceloğlu Stoa felsefesinden de birazcık feyiz alıyor. Yani aslında burada da bir ben etkilerim, ben yönetirim durumu var. Sorumlu olmadığım şeye karşı nasıl tepki vereceğimi ben etkilerim, ben yönetirim. Bunları birbirine bağladığınız zaman çok daha anlamlı bir bütün oluşacağını düşünüyorum. Üçüncü madde: bir insanın sorumlu olması için o insanın sorumlu tutulacağı konuda bir farkındalığı olması, bir bilinci olması gerekir. Bu anlamda bilincinizin veya farkındalığınızın olmadığı konularla ilgili alacağınız sorumlulukların size olumlu sonuçlar getireceğini düşünmeyin. Ha, bu da bu arada çok kötü bir şey değildir. Yani farkındalığınızın olmadığı konulara karşı istekli olmanız, istekli bir şekilde onlara kendinizi maruz bırakmanız büyük ihtimalle negatif sonuçlarla karşılaşmanıza sebep olacaktır. Ancak bu muazzam bir derstir, muazzam bir ilerlemedir. Ve bu sayede de zaten bilinçli ve farkındalığı yüksek bir bireye dönüşürsünüz o konuyla ilgili. Bir sonraki maddemiz: sorumluluk almadan özgür olamazsınız. Bugünün insanlarındaki en büyük problem yetişkin özgürlüğü isterken çocuk sorumluluğu almaya çalışmalarıdır. Mesela kendinizde bunu görüyor musunuz? Bence görüyor olabilirsiniz. Bazılarınızda gördüğümü söyleyebilirim. Acaba kimler onlar? Gerçekten de ama hani yetişkin özgürlüğü istiyorsanız yetişkin sorumluluğu da almak zorundasınız. Eğer ki siz çocuk sorumluluğu alırsanız o zaman çocuk özgürlüğüne sahip olursunuz. Bu kadar basit. Bir sonraki maddemiz. Bu gerçekten de bizim ülkemizi özetleyen bir madde. Korku ilişkisinin egemen olduğu bir kültür ortamında yetişen çocuk başı dik olarak dik oturma, dik yürüme konularında bastırılmış olacak. Ve bu da zaman içinde oturuşunda, yürüyüşünde kendini gösterecek. Gerçekten de toplumumuzun zaten bizim bu konuyla ilgili o baskısını fark ediyorsunuzdur, değil mi? Dik başlı olmak bile bizim toplumumuzda kötü bir şekilde algılanıyor. Dik başlı olma. Çok yanlış. Ben bakıyorum gerçekten toplumumuz bizim çok fazla yönlendirilebilir insan üretmeye çalışıyor. Bu konuyla ilgili bir sonraki maddede çok güzel cümlesi var. Çok güzel bir yaklaşımı var Doğan Cüceloğlu'nun. Hatta zaten bunu da şimdiden bahsedeyim. Karl Marx'tan örnek veriyor. Karl Marx'ı çok sevmem ancak doğru bulduğum düşünceleri de vardır. Onları zaten bir sonraki bölümde konuşacağız. Ama gerçekten yani bizim toplumumuz toplumumuzun gerek eğitim anlayışı, gerek kültürü, gerek dini veya direkt otoriter bir figür olarak benimsediğimiz ne olursa olsun bizim üzerimizde bir ezici bir etkinliğinin olmasını istiyoruz. Ve korkarak söylüyorum ki bu çok uzun süre daha devam edecekmiş gibi duruyor. Bilmiyorum. En azından toplumun büyük bir kısmı için bu böyle devam edecek. Şu anda bile gerçi toplumun hani o küçük kısmı kendi kafasına göre yaşıyor hayatını. Yani o eziciliği, o otoritenin herhangi bir şekilde eziciliğini hissetmiyor. Bunu az çok fark ediyorsunuz bunu. Sosyal medyada özellikle. Bakalım neler olacak. Ve bu podcast'in son maddesi. Burada gerçekten hani geri dönüşlerinizi merak ediyorum. Üç tür inanç vardır diyor Doğan Cüceloğlu. Birincisi biyolojik bir inanç. Yani beyin işleyişini durdurunca artık yaşama diye bir şey olmayacak. Ötesinde de bir şey yok. Direkt olarak yok olup gideceğiz yani. Bu biyolojik bir inanç. İkincisi dini bir inanç. Bunun zaten hani ne olduğunu biliyorsunuz. Ölünce ruhun cennete veya cehenneme gideceğine ve sonsuza kadar orada kalacağına dair bir yaklaşım. Ve üçüncüsü ise reenkarnasyon. Burada reenkarnasyonla ilgili çok değerli bir tanım var. Aslında bu maddeyi de birazcık bu yüzden de ele almak isterim. Çünkü reenkarnasyon biraz fazla şey olarak adlandırılıyor. Aman işte öldükten sonra tekrar geri geleceğiz, böyle bir şey olabilir mi? Bunun sebebi ne olabilir şeklinde. Hani reenkarnasyonun birazcık altının ben boş olduğunu düşünüyordum. Burada çok güzel bir tanım yapıyor Doğan Cüceloğlu. O yüzden hani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz mesela? Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Reenkarnasyon denilen şey ruhun kendi evrimini tamamlaması için değişik bedenlerle hayata geri dönmesi diyor. Mesela bedene girmiş olan bir ruh o bedende mesela babalık yapamadı diyelim veya annelik yapamadı, yani çocuk sahibi olamadı diyelim. Bu ruh çocuk sahibi olmadan dünyadan göçtüğünde tekrar dünyaya geliyor başka bir bedende ve bu sefer kendi evrimini tamamlamak adına bir adım daha atabilmesi için bu sefer çocuk sahibi olma konusunda bir adımlar atıyor. Bu şekilde baktığımda reenkarnasyonun çok da kötü bir şey olmadığını düşündüm. Çünkü gerçekten insana bir umut veriyor. Hani bunu ben böyle düşünüyorum. Çünkü önceden mesela o reenkarnasyon işte öldük sonra tekrar geri geleceğim. Bunun bir motivasyonu yoktu benim için. Ancak bu birazcık daha hani beni açıkçası heyecanlandıran bir tanım oldu diyebilirim. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen paylaşın. Size göre en mantıklı gelen görüş hangisi? Bunu da not olarak eklemeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutmayın.